Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyla karşınızda olacağız. Bunlar Ergün Bey'in hafta içi ve hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı yazılardan oluşuyor. Biz bu yazıları biraz daha açacağız, yorumlayacağız, burada müzakere edeceğiz. Hocam geçen hafta da konuşmuştuk, yine güncel bir tartışma devam ediyor ya da siz yazdınız bunu yine. Vahiy yorum değildir.
Evet.
Başlıklı bir yazı kaleme aldınız. Bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de yine Avrupa kemik siyasetinin yeni tarzı, Müslümanlara yönelen kültürel ırkçılık başlığını taşıyor bu yazınız. Biraz kültürel ırkçılığı konuşacağız. Aslında kemik ırkçılığı da söz konusu. Fakat Müslümanlara özellikle Avrupa'da, Fransa merkezli, Avrupa'nın birçok ülkesinde de var. Uygulanan kültürel ırkçılığı, kültürel ötekileştirmeyi konuşacağız. Aslında sadece bu Müslümanlar için değil, Avrupa merkezli, Batı merkezli insanı merkeze alan, kültürü merkeze alan ve onun dışındaki her şeyi ötekileştiren, başka sayan bir anlayış bu. Hem bu kemik siyaseti nedir, bunu konuşacağız. Ondan neşet eden, bugün biraz daha moderniteyle ete kemiğe bürünmüş kültürel milliyetçilikten, kültürel ırkçılıktan affedersiniz bahsedeceğiz.
Evet.
Hocam bir ilahiyat profesörünün Kur'an'la ilgili biraz böyle ağza alınmayacak ya da daha edebe mugayir biraz lümpen bir dille konuşmalarını dinlemiştik. Zaten bu konuşmalar neticesinde de işte akademiyadan, ilahiyat akademiyasından da istifa ettiğini açıkladı. Bir daha ilahiyat fakültelerinde olmayacak bu kişi. Tabii bununla yorumlar bitmedi, konuşmalar bitmedi. İşte vahiye Hazreti Peygamber bir şey katmış mıdır? Vahiy yorumuyla, anlamıyla ve lafzıyla bizzat Allah'tan gelmiş midir? Mahiyeti nedir vahyin? Bu konular aslında gelenekte de tartışılıyor. İslam'ın ilk zamanlarından beri tartışılıyor.
Yani.
Bir çözüme bağlanmış. Hani hem lafzıyla, hem yorumuyla, hem anlamıyla
üzerinde bir
vahiy ürünü
olmuş
olduğu konusunda ehli sünnet akidesinin üzerinde ittifak ettiği bir görüş var. Fakat özellikle bu modern zamanlarda aşırı yorumlarla ve bizzat şüpheciliğin bir yorum usulü olarak geliştirilip hakikate bir türlü ulaşılamamasıyla bir yeni problem alanları da, tartışma alanları da ortaya çıktı. Hocam aslında siz önermeye en baştan koydunuz yazınızın başlığında.
Evet.
Vahiy yorum değildir diyorsunuz.
Evet.
Ama isterseniz biz önce bu yorum bilim nedir, hermeneutik nedir, nasıl ortaya çıktı?
Evet.
Bu modern zamanlarda, hatta postmodern zamanlarda hangi formlara, şekillere büründü? Bundan bir bahsedelim. Yani bu hermeneutiğin temeli nedir? Nereden çıktı? Sonrasında da aslında biz bunu nasıl bir usule bağlamışız? Bunu konuşuruz. Buyurun hocam.
Evet. Şimdi Batı bilim geleneğinde yorum, bilim, hermeneutik önemli bir yöntem olarak kullanılmış. Önemli bir yöntem olarak keşfedilmiş. Bu özellikle modern dönemde yeniden kiliseye karşı, kilisenin eleştirisi, kilisenin ortaya koyduğu kutsal metinlere karşı doğuyor. Kilisenin savunduğu düşüncenin Allah'ın murad ettiği düşünce olmadığını, Allah'ın murad ettiği düşüncenin İncil'de ne olduğunu ortaya koymak için İncil'e yönelik bir yöntem olarak kullanılmış bu modern dönemin erken zamanlarında. Tabii Grek döneminde de var hermeneutiğin kullanımı. Grek döneminde Platon ve diğer düşünürlere baktığımız zaman aslında yorum bilim derken bir çeviri, bir açıklama olarak anlaşılır. Birebir bir şeyin aynısı değil. Yani diyorlar ki işte Hermes ölüler aleminden bir anlamı yaşayanlar alemine taşımak için anlamı taşımak için dirilerin, yaşayanların anlayabileceği biçimde çevirdi. Dolayısıyla anlam birebir aynen gelmiyor. Anlam bir yorum olarak taşınmış oluyor. Bakın bu çok önemli bir şey. anlam birebir aynı gelmiyor. Anlam yaşayan insanların anlayacağı biçimde çevrilerek geliyor. Dolayısıyla anlam yorumlanıyor. Anlamın yorumlanması demek anlamın birebir taşınması değil, anlamın çevrilerek, açıklanarak ortaya konması demek. Bu bakış açısı bugün Kur'an'a yönelik tutumlar için de geçerli. Oraya geleceğiz belki. Sonra modern dönemde aslında hermeneutik bilim daha çok Fransız pozitivizmine karşı Alman düşüncesinin bir itirazıdır. Ve tarihselcilikle beraber yürür bu. Onlar diyor ki yani doğa bilimleri pozitif bilimler, pozitif yöntemlerle açıklanabilir, algıya dayalır, nesnel bir gerçekliği var. Herkes için üzerinde uzlaşılabilen boyutları var, tamam. Fakat aynı şey sosyal bilimler için geçerli değil. Siyasetle ilgili, dinle ilgili, toplumla ilgili, tarihle ilgili araştırmalar yaparken biz aynı yöntemi kullanamayız pozitivistlerin kullandığı gibi. Tam tersine burada yorum yöntemini kullanmamız gerekir. Sosyal varlığı anlamamız için insan hayatının ele alan bilimlerin araştırmalarında anlamı, hakikat anlam demekse o anlamı ortaya çıkarabilmek için yorum yapmamız gerekiyor. Yorum yaptığımız zaman biz onu ortaya çıkarırız. Mesela sosyal hayatla ilgili diyelim ki evlilik meselesini anlamak için evliliği yorumlarız. Evliliği yorumladığımızda evliliğin gerçekten ne olup ne olmadığı ortaya çıkar diyorlar.
Evet.
Böyle bir bakış açısı var. Dolayısıyla insan yeryüzünde yaşar. Yeryüzünde yaşadıkça politik hayatı, ekonomik hayatı, toplumsal hayatı, dini hayatı meydana getirir. Bu hayatları anlamak üzere çalışmalar yapan bilimler de yorum yöntemiyle hareket etmeliler diyorlar. Böyle bir yaklaşım Türkiye'ye yansıdığı zaman bu tarihselci yaklaşım Türkiye'de enteresan bir biçimde pozitivizme karşı bir yöntem olarak kullanılmıyor. Evet, biz bunu yapmaya çalıştık. Biraz daha muhafazakar kesimdeki sosyologların yaptığı şey tarihselci batıdan da iyi okuyup öğrendikleri için Türkiye'deki pozitivist bilinci, pozitivist ideolojiyi eleştirmek için biz sık sık bu yöntemden yararlandık. Ama ilahiyatçılar ise bir grup en azından doğrudan bu yöntemi alıp Kur'an'a uyarlamaya çalıştılar. Bu yöntemi Kur'an'a uyarlamaya çalışanlar vahyi bir yorum olarak algılamaya başladılar. Vahiy yorumdur dediler. Yani nasıl? Efendim anlam Allah tarafından ortaya konmuş. O anlam insanların öte ontolojik dünyasında, tamam mı? O ontolojik dünyadan sosyolojik dünyaya taşınırken peygamber bunu insanların anlayabileceği halde yorumladı, çevirdi.
Bir de orada tamam. Tarihselcilik de devreye giriyor hocam.
Burada tarihselcilik de. Şimdi bu bakış açısına göre
zamanla mukayyet deniyor o günkü zamanla.
Şimdi burada vahiy tamamıyla bir yoruma indirgeniyor. Bu ciddi bir problem. Neden? Çünkü Kur'an'ın kendisine baktığımız zaman diyor ki bu Allah'ın kelamıdır diyor. O peygamber de diyor kendinden bir şey söylemez. Yani o kendi düşüncesinde yorumdur, açıklamadır, çeviridir. Böyle bir yetkinliği yok, böyle bir iradesi yok. O sadece bizden aldığını size söyler diyor.
Evet.
Hiçbir müdahalesi yok peygamberin orada diyor. Dolayısıyla
İn hüve illa vahyun yuha buyuruyor Rabbimiz. Onun söylediği vahiyden başka bir şey değildir.
Değildir diyor.
Evet.
Dolayısıyla vahiy vahidir yani.
Evet.
Vahiy burada vahidir dediğiniz ayette o anlaşılıyor. Vahiy bir yorum değil. Peygamberin bir yorumu değil, peygamberin bir çevirisi değil, peygamberin bir açıklaması değil. Bunu da dediğin gibi daha İslam'ın ilk dönemlerinde de alimler arasında önemli tartışmalara yol açmış. Ama yine bizim alimlerimiz, mezhep kurucularımız, işte İslam'ın tedvin döneminde İslami ilimleri bir usulle ortaya koyan entelektüel cedlerimiz bir uzlaşmışlar işte bu bahsettiğimiz ayetlerden hareketle ve dolayısıyla vahiy vahidir. Vahiy hem anlam olarak da hem de lafız olarak da Allah'a aittir. Noktayı koymuşlar.
Ve bununla ilgili de hocam şimdi, bir akaid ilmi de teşekkül ediyor.
Tabii bir akaid ilmi, bir kelam ilmi teşekkül ediyor. Bunlar çok önemli.
Aslında bunun bir problem alanı olacağı da varsayılarak temel zemin sağlamlaştırılıyor.
Sağlamlaştırılıyor ve o dönemde zaten bu konuyu daha derinlikle araştıranlar biliyorlardır. Mutlaka İslam'a yönelen Zerdüştlük inancına sahip olanlardan gelen Mezopotamya ciddi anlamda Muhammed Cabiri'nin dediği gibi ciddi bir kültürel ortam var ve kitaplar savaşı yaşanıyor. Dolayısıyla bunlar İslam'a sigaya çekmeye çalışıyorlar. İslam'a saldırıyorlar. Şüpheyle bakıyorlar, şununla bakıyorlar. İşte alimlerimiz de bu usulleri geliştiriyor, bu bilimleri geliştiriyor. Şimdi bugün motivasyon bence o ilk dönemdeki tartışmalardan gelmiyor. Bugün motivasyon tamamen Avrupa modernleşmesiyle sosyal bilimler üzerinden giderek bütünleşen Türkiye ve bunun içindeki ilahiyat bilincinin dönüşümüyle ilgili. Bu ilahiyat bilinci de modern sosyal teoriyi kullanmaya çalışıyor. Sosyal teoriyi ilahiyatın diyelim ki fıkıh alanında, pratik alanında, toplumsal alanında, tarihsel alanında kullanılması anlaşılabilir bir şey. Ama bu yöntemi alıp doğrudan ontoloji alanında kullanması problemlere yol açıyor.
Evet. Hocam ben öncesinde sizin güzel bir ayrımınız var. Hani evet. Günümüze gelirsek hani bu çoklu yorum.
Evet.
Yorum. Yani bir yorum vardı, var. Çoklu yorum vardı.
Evet.
Şimdi bir de aşırı yorum
bir
var.
Bir de aşırı yorum
aşırı var. Aşırı yorum var. Yani bu postmodern zamanların usulü bu.
Kesinlikle.
Aşırı yorum. Ve şüpheyi bizzat yorumun bir nesnesi haline getiriyor ve hakikate ulaşılamıyor değil
kesinlikle,
mi hocam?
Kesinlikle bakın.
Yani biz, ilahiyat sahasının ya da ilahiyat bir kısım ilahiyatçıların edinmeye çalıştığı, takip ettiği usul haline mi geldi hocam?
Bu çok önemli. 19. yüzyılda Dilthey, daha sonra Gadamer gibi Alman düşünürleri hermeneutiği hakikaten sosyal hayatı anlamak için kullandıkları önemli bir yöntem. Ve bunlar yorumu da üzerinde uzlaşarak ortalama yorum veya uzlaşmacı yorum diyebileceğimiz bir bakış açısıyla hareket ediyorlar.
Ve demin söylediğiniz bu bir pozitivizme karşı çıkan.
Tabii pozitivizme karşı çıkan efendim hakikat yani bütün bilim bir hakikattir. Bilim
dindir.
Evrenseldir.
Din gibidir.
Ortaya koyduğundan.
Öyle diyor işte, din,
tabii
din
o da diyor ki hayır bilim bir yorumdur diyor. Evet. İnsanlar araştırır, anlamaya çalışır ve yorumlar diyor, açıklar diyor. Bunu diyorlar. Çok da doğru bir yaklaşım bu bence. Ben derslerimden çok yararlandığım bir yöntem. Fakat yeni dönemde ise çoğul yorumlar ortaya çıktı. Ve bu çoğul yorumlar kadar sonsuz yorumlardan bahseden ve aşırı yorum olarak kendisini ortaya çıkarması söz konusu. Aşırı yorum dediğimiz ortalama yorumu da dağıtan bir şey. Mesela İslam düşünce tarihine baktığımız zaman çoğul yorumlar var. Kur'an'a, sünnete, alimlere bakarak mezhepler bir yorum ortaya koymuşlar. Bu nedenle farklı farklı mezhepler kurulmuş. Farklı farklı tarikatlar, tasavvufi ekoller ortaya çıkmış. Dolayısıyla İslam düşüncesinde bir çoğulculuk var. Çoğul yorumlar var. Fakat bu yorumlar yine esasa mugayir olmama gibi sınırlarla tahkim edilmiştir. Esasları dikkate almadığı zaman sonsuz yorumlara gideriz. Dolayısıyla ya ne olmuş? O onun yorumu, bu benim yorumu, bu da senin yorumu diye baktığımız zaman nasıl ki Gazali şüpheyi bir yöntem olarak kullanıp şüpheyi başı başına mutlaklaştırmamışsa, yorumu da biz yöntem olarak kullanırken burada yorum artık başı başına bir mutlak hale geliyor. Sonsuz yorumlar ortaya çıkıyor. Sonsuz yorumlar çıktığı zaman hakikat diye yok, septisizm ortaya çıkar. Bu septisizmle yorumun birleşimidir aslında. Ve dolayısıyla hakikat diye bir şey de gözükmez. Postmodern dönemin felsefesiyle birleşen hermeneutiktir bu aslında. Postmodern hermeneutik diyebiliriz buna. Bunun ilahiyatta olması daha problemli bir şey. Çünkü biz sosyolojide tartışıyoruz. Doğru kime göre? Evet, sosyolojide doğru yok. Ama ben Müslümanım diyorum. Dolayısıyla vahiy toplumlara ilişkin bir takım normlar ortaya koymuş. Ben sosyolog olarak onları norm olarak görüyorum, önemsiyorum. En azından etik ahlak temelinde bir toplumsal dünya görüşünü benimsiyorum ve şu hakikattir, şu değildir diyorum. Fakat böyle yani hakikat bir din meselesidir yani, bir inanç meselesidir. Fakat öte yandan bir inancı olmayan bir seküler insan için zor bir şey. Dolayısıyla her yorum yapılabilir. Fakat her yorum yapıldığı zaman bilim diye bir şey olmaz. O nedenle bilimlerde bile, en dünyevi bilimlerde bile, bırakın dini bilimler değil mi?
Evet.
Usulleri var. Formülleri sınırları var. Kavramları var. Perspektifleri var. Değil mi?
Süreçleri var.
Süreçleri var. Şimdi burada böyleyken ilahiyat gibi ontolojisi olan, mutlaklığı olan, hakikati olan, değişmez, ezeli hükümleri olan bir
ve
alan.
Ve iddiası var hocam. Din. Yani din.
Son din.
Allah katında din bu dindir.
Şimdi böyle bir şeyi tamamıyla yorumdur diye söyleyemeyiz. İslam insan bilincini temel alarak hareket etmez. Allah'ın ortaya koyduğu kurallar var. Değişmez olanlar var. Muhkem olan ayetler var. Müteşabih olanlar var. Yoruma açık olanlar var. Yoruma açık olmayanlar var. Allah birdir.
Hocam,
bunun yorumu olmaz yani.
Yani biraz problem de burada ortaya çıkıyor. Yani böyle insanın ya da işte Müslümanın kendi zihnini, aklını öne koyarak Hazreti Peygamber'e, vahye bakması, Allah'ı anlamaya çalışması. Burada yani din biraz böyle imanı temel alan, yani önce iman edip sonra dönüp bakılması gereken bir alan olması gerekiyor.
Kesinlikle,
değil mi?
Zaten aşırı yorum da bu. Aşırı yorum bugünkü postmodern kültürde zihnin aşırılaşmasıdır demektir. Zihin aşırılaştığı için baktığı şeyi de aşırı yorumlamaya başlıyor. Baktığı şeyi esas alarak anlamak istemiyor. Kendisini esas alarak yorumlamaya çalışıyor. Oysa bizim mesela işte İmam-ı Maturidi ne diyor? Allah rahmet etsin. Diyor ki biz diyor İslam'ın kaynaklarında doğruyu anlamaya çalışırken diyor kendi şahsi beklentilerimizi, menfaatlerimizi, efendim nefsimizi derken işte o öznelliğimiz, onun içinde ne varsa artık.
Yorumlarımız.
Bunları diyor, bunlardan uzak durmalıyız diyor. Çünkü Maturidi'nin bize gösterdiği yola göre Kur'an'ın kendisi hakikat. Hakikat bizde değil, Kur'an'da. Dolayısıyla biz o hakikati anlamamız için kendimizle ilgili aşırı yorumlardan, kendimizle ilgili menfaatlerden, kendimizle ilgili cinsiyet kabullerinden, kendimizle ilgili sınıfsal kabullerden uzak durup Kur'an'ı, hakikati hakikat olarak öğrenip anlamamız lazım. Alimler bunu yapmaya çalışıyor. Maturidi Hazretleri bunun bir usulünü ortaya koyuyor ama birçoğunda bu vardır, yani bu tutum vardır. Fakat bugünkü bakış açısında ise antropolojik ve tarihselci anlayış öne çıktığı için insan merkeze alınıyor. Ben hakikatim, karşıda ise benim hakikatimle anlaşılması gereken bir malzemedir, bir varlıktır.
O zaman o malzemeye gerek yok,
tamam
ki hocam.
Onu istediği gibi yorumlarım,
evet. İstediğim
gibi açıklarım.
Açıklarım.
Bu problemli bir şey.
Tabii.
Ama yine bizim alimlerimizin ortaya koyduğu mütevaziliğe şöyle bakarsak, İbn Haldun da her yazının sonunda en iyisini Allah bilir der. Ya o Allah'ın hakikati, ben de belli özelliklerimle, ilimle ilgileniyorum ama insanım, nefsim var, şuyum var,
hata
buyum var,
yapabilirim.
İhtiraslarım var. Ben bundan olabildiğince uzak durmaya çalışayım. Onu da anlamaya çalışayım. Onun anlamaya çalışırken ortaya koyduğum şeyler de onun gibi mutlak değil, o mutlağa yakın olma çabasında olan bilgilerdir. En iyisini de Allah bilir. Bak, bu bir mütevazilik şeyi. Dolayısıyla İbn Haldun'un ortaya koyduğu yorumlar artık yorumlar diyoruz. Mutlak değil ama mutlak olanı çeviren, açıklayan, ortaya koyan bizim de itimat ettiğimiz alimler. Çünkü alimlerimiz sözleriyle ve amelleriyle birlerse hayatları ortada. Ebu Hanife'ye bakıyoruz ortada. İmam Maturidi'ye bakıyoruz, değil mi?
Evet.
Ondan sonra bunları yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat bir koalisyondur, bir konsensüstür. Bu durup dururken ortaya çıkmamış. Bir sürü tartışmalar, bir sürü araştırmalar, bir sürü alimler, değil mi? Ve cemaat diyoruz. Ümmet de katılmış buna. Bu bir ortalamayı temsil ediyor. Böyle bir omurgamız var, böyle bir temelimiz var. Çok önemli bir şey. Biz bunu ihya çerçevesinde bugünü de anlayacak bir idrake doğru, tamam mı, taşıyabiliriz. Ama bu bunu bozarak değil, tamam mı? Bu bunu yok sayarak değil. Bu bunu aşırı yoruma taşıyarak değil. Bu efendim postmodern hermenetikle değil. Postmodern hermenetik de postmodern hermenetik aslında modernliğin bilimi kutsallaştırmasına karşı bir meydan okumadır. Ve bu konuda da haklıdır. Bu konuda da doğrudur. Ama postmodernite öte yandan da hakikat yoktur. Bilimde hakikat yoktur. Eyvallah, doğru diyorsun. Ama bizim iyi kötü, doğru yanlış, tamam mı, güzel çirkin gibi temel evrensel değerlerimizin de olması gerekir. Bunlar üzerinde de uzlaşmamız gerekir. Bunlar üzerinde uzlaşmadığımız zaman bu iki kaotik dünya ortaya çıkıyor.
Evet.
İlahiyatta bu yöntem taşındığı zaman, hakikatin hakikatini temsil eden bir alana taşındığı zaman hakikat imha edilir. Bizim bu konuda sert tavır ve açıklamalarda bulunmamızın kaygısı da bundan kaynaklanıyor yani. Bu kaygıdan kaynaklanıyor.
Evet.
Ya oraya öyle bakmamalıyız. Oraya iman olarak bakarsın. Alimler de önce iman etmiş, sonra da bunu anlamaya çalışır. Kalkıp haşa Allah'a sorgulama gibi, Allah'la cedelleşme gibi, o bir Müslümanın yapacağı bir tutum değil yani.
Evet.
Erkekçe, delikanlıca ben sana inanmıyorum dersin, çekersin, tamam mı? Ama bir Müslüman alim önce İslam alimi, İslam düşünürü önce iman eden bir adamdır. Oryantalist bir adam İslam düşünürü değil kardeşim. Oryantalist bir adam İslam düşüncesini temsil edemez. İslam'da ilgili çeşitli açık yorumları olan ama içinde de kesinlikle yanlışlar olabilecek bir şey. Çünkü Kur'an kendisine ancak kendisine inanan bir insana açabilir, gösterebilir.
Zaten o oryantalist bakış açısı bu alanda çalışanların yapmaya çalıştığı da açık bulmak aslında hocam.
Tabii.
Yani bulmak. O
aşırı yoruma gitmek, çoğul yorum yapmak, evet, parçalamak, şüphe
hakikat
üretmek.
Hakikat olmadığını ortaya koymaya,
tabii,
çalışmak.
Biz yani Müslüman aydınlar, entelektüeller, alimler belli bir İslami bilinç düzeyine sahipse oryantalistlerden de yararlanabilir, ateistlerden de. Ama bir düzeyi yoksa oryantalistleri okuması çok problemli bir şey.
Evet.
Hakikaten problemli.
Evet.
Hocam, Motkamari Watt mesela ben kitaplarını Türkçe'de okuyorum. Yaralandığım yönler de var ama çok ciddi problemli yerler de var.
Yani tarihsel olarak güzel bilgiler var hocam.
Montgomery Watt.
İslam Avrupa'da diye güzel bir kitabı var mesela. İslam bilim tarihini anlatıyor. İlk şekillerini...
Bütünsel olarak bu çok iyidir deyip teslim olup okursam çok ciddi sorunlar yaşar.
Problemler var, evet. Yani hocam biz İslam'ın temel inanç konularına nesnel bilgiyle ulaşmamız mümkün değil.
Mümkün değil.
Zihnimizi, aklımızı öne alarak bizzat bunları bir usul meselesi yaparak İslam'ın neşvesine de ulaşamayız biz.
Yani bence meşayilerde ulaşamamış. Kimse kusura bakmasın. O nedenle cennetle cehennem üzerinde spekülasyon yapmışlar. O nedenle vahyi alma konusunda Farabi de başta olmak üzere muhayyile gibi bir perspektiften yararlanmak zorunda kalmışlar. Yani vahyin temeli akılla değil. Vahiy bir inanç meselesidir. İnanırsın veya inanmazsın. Ama onu açıklarken elbette akıldan da, şüpheden de, sosyolojiden de, hermenetikten de yararlanabilirsin. Yeter ki niyetin halis olsun. Ama mutlak şüphe, mutlak yorum, mutlak efendim eleştiri. Bu aralar eleştiri de çok gündemde.
Evet.
Eleştirel düşünme güzel bir şey. Ama eleştirel düşünme kendi başına bir değer değil. Tamam mı?
Evet.
Yani. Amaç değildir eleştirel düşünme. Amaç doğruyu öğrenmek, doğruya giderken bundan da bir yöntem olarak yararlanmak yani.
Hocam çok teşekkür ederim bu konudaki değerlendirmeleriniz için. Geçen hafta da konuşmuştuk bu konuyla alakalı.
Evet.
Muhtemelen önümüzdeki programlarda da bu tür meseleleri biz yine burada masaya yatıracağız. Hocam isterseniz şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından Avrupa kemik siyasetinin yeni tarzı, Müslümanlara yönelen kültürel ırkçılığı konuşalım. Kıymetli İnşallah. Dinleyicilerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde vahiy yorum değildir'i konuştuk. Bu bölümde de Avrupa kemik siyasetinin yeni tarzı, Müslümanlara yönelen kültürel ırkçılığı konuşacağız. Hocam, özellikle Fransa temelinde, Macron liderliğinde Fransa'da bir takım İşler yapılıyor Müslümanlara yönelik. İşte Kur'an'ı yeniden yorumlayalım, yazalım. İşte bir takım dini uygulamalar.
Demek buradakiler de Macroncu yani.
Macroncu. Evet. Minare yasağı, cami yasağı, işte helal yiyecek yasağı.
Evet.
Hazreti Peygamber Efendimizle alakalı yazılan, hakaretamiz çizilen karikatürlerin kamu binalarının duvarlarına yansıtılması, yine az önce konuştuğumuz her şeyin böyle sonsuz eleştiri, sonsuz yorum, usulünce değerlendirilmeye çalışılması ve en nihayetinde de hakikatin ortadan kaybolması. Bu durumu Fransa üzerinden görüyoruz ama biz İslamofobi olarak İsviçre'de, Danimarka'da, Belçika'da, Almanya'da bunun çokça örneklerine de yansıyor bu. Şimdi biz bir ırkçılığı biliyorduk hocam. Hani siz bunu hani kemik siyaseti
kemik
biliyorsunuz.
Siyaseti diyorum
kemik
ben,
siyaseti.
Evet.
Bu ırkçılığın bir takım meşrulaştırıcı ideolojilerle, emperyalizmle, sömürgecilikle biz batıdan evet. dünyaya yayıldığını biliyoruz. Hatta işte modern ulus devletin bile Fransız ihtilaliyle ortaya çıktığı,
evet.
Diğer imparatorlukların, bir arada yaşayan imparatorlukların bu şekilde dağıldığını dağılması için Fransız ihtilalde bir milat başlangıç kabul ediliyor bu manada. Bu kemik, sizin kemik siyaseti dediğiniz o saf ırkçılık nasıl ortaya evet. çıktı? Yani batıdaki tezahürleri neydi? Dünyaya evet. nasıl yansıdı? O ardından da kültürel ırkçılık nedir, onu konuşuruz hocam.
Evet. Tabii bunu söylerken bazıları ya bu ırkçılık daha önce yok muydu diye itirazlarda bulundu. Elbette yani Hazreti Peygamber döneminde bile bunun ırkçılıkla ilgili karşılaşıyoruz ki Mekke müşrikleri mesela kabilecilik savaşları, ırkçılık bir yönüyle çatışmalarını yürütüyorlar. Bunları çok önemsiyorlar. Sonra Hazreti Peygamber buna cahiliye asabiyeti diyor. Yani bir cahili davranış olarak kabul ediyor. Bunu reddediyor. Ondan sonra biliyorsunuz bir yerde de yine sahabelerin birbirini çoğunluklarıyla övünmeleri, kabileleri üzerinde, tartışmaları üzerine ayet iniyor. Allah uyarıyor Müslümanları. Dolayısıyla aslında arkasında işte Emevilerin o tarihsel dönemde Arap kavmiyetçiliğini de ortaya çıkışlarını görüyoruz. Bütün bunlar evet o tarihsel dönemde yaşanan kavmiyetçilikler, ırkçılıklar. Fakat modern dönemde bambaşka bir şey oluyor. Yani modern dönemde sömürgecilikle ve emperyalizmle beraber ortaya çıkan çok daha sistematik, çok daha modern bilimlerle birlikte kendisini meşrulaştırılan, desteklenen bir ırkçılık biçimiyle karşılaşıyoruz. O dönemde daha fazla renge dayalı olarak siyah, Afrika'daki kölelerin taşınması, ondan sonra onların köleleştirilmesi, onların en alt düzeyde insanlar olarak kabul
biraz
edilmesi.
Biraz da statüyle de alakalı bir şey herhalde hocam.
Evet, tabii. Biz efendiyiz, beyazlarız, bunlar siyahtır, köledir, bize çalışırlar. Bunların zihinleri de gelişmemiştir. Beyaz ırk en üstün ırktır. Gobineau bunu ırkların eşitsizliği üzerine yazdığı kitapla teorileştiriyor. Ve Avrupalılar kendilerini beyaz ırk olarak üstün görüyorlar, savunuyorlar, buna inanıyorlar. Hala da bu inanç belli ölçüde devam ediyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda daha farklı bir şey oluyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Alman nasyonal sosyalizminin bir ideoloji bu. Bu ideoloji bir kemik siyaseti ortaya koyuyor. Yani renge değil, doğrudan kemik diyorum ben ona, daha şey olması için, trajik bir algılama olsun diye, kemiğe dayalı olarak insanları üstün veya aşağılık diye tanımlıyor. Burada da Alman ırkı, kuzey ırkı, kuzey kemiği çok üstündür. Kemik araştırmaları yapılıyor. Kafatası ölçümleri yapılıyor yani.
Antropoloji de buna destek oluyor.
Antropoloji çok güzel. Antropoloji, ırk antropolojisi olarak ortaya çıkıyor. Tamamen dediğiniz gibi. Sömürgeciliğin de önemli bir ideolojisi bu. Ve bunun etrafında Almanya seferber ediliyor. Ve Alman ırkının üstünlüğü dünyada yeni bir adalet, yeni bir düzen, yeni bir efendiler sistemi kuracağını iddia ediyor.
Ari ırk biziz iddiası
ortaya çıkıyor. Ari ırk biziz diyor yani çıkıyor burada. Ve Yahudiler neden en büyük tehdit? Çünkü Yahudiler bunu bozan bir ırk olarak kabul ediyor.
Çingeneler bozuyor.
Çingeneler bozuyor. Özürlü doğanlar bozuyor. Bütün bunları yakıyorlar. Ve bu yakma da tesadüfi bir yakma değil yani. Böyle kin, öfke patlaması oldu, yaptılar değil. Burada bilim adamları, filozoflar, sosyologlar,
hekimler,
tıpçılar,
evet,
bir araya geliyorlar. Bunu bir proje olarak uyguluyorlar. Trajik olan bu. Ve o nedenle Sigmund Bauman, büyük bir sosyolog, ruhu şad mı olsun diyorlar Müslüman.
Toprağı bol olsun.
Toprağı bol olsun. Hakikaten vicdansız Yahudi bir adamdı.
98 yaşında öldü galiba.
Vicdan sahibi bir adamdı.
3 sene önce.
Evet. O diyor ki Holocaust ve modernite diyor. Kitap yazmış ve çok doğru. Holocaust diyor modern bir projedir diyor. Modernite bir proje. Modernite bir şeyi bilimle, sistematikle, tasarımla vesaire yapar diyor. Bunu da böyle yaptı diyor. Hakikaten öyle. Çok doğru bir tespit. Ve bakın Heidegger bu aralar Türkiye'de çok okunuyor değil mi? Yüceltiliyor. Heidegger bu kemik siyasetini felsefesiyle benimseyen, meşrulaştıran, bundan heyecan duyan bir adamdır. Çok trajik bir şey değil mi? O kadar Türkiye'ye de pazarlanıyor. Kardeşim işte bu eleştirel düşünme, felsefeye karşı önce eleştirel düşünme olacaksın. Allah'a karşıdan öte. Önce bir buna karşı olacaksın. Heidegger gibi bir adam Katolik bursuyla okuyor. Katolik bir aileden geliyor. Bu bursa özel yetiştirilmek isteniyor. Sonra adam diyor ki ben diyor özgür davranacağım diyor. Bursa'nı da şey yapıyor, reddediyor. Ondan sonra metafizik problemi batıda güya halledilmiş. Adam diyor yok yeniden diyor bizim bir metafizik kurmamız lazım. Varlık ve Zaman diye bir kitap yazıyor. Varlık ve Zaman müthiş bir felsefe kitabı ama sonuçta hiçbir şey yok. Sonuçta bir hakikat ortaya koyamıyor. Bence bu onun hayal kırıklığı olmuştur. O nedenle Alman ruhu, yani Alman Geist, Alman tamam tini, evrensel ruh bir hakikat. Bu hakikatin Alman halkının kolektivistesinde tezahür edeceğine inanıyor. Nazizmin de bu olduğunu düşünüyor ve bunun için katılıyor ona adam. Bakın, kendi aslında enteresan bir şey. Şey yani bu bütün Katolikliğin vesaire hakikat anlayışını reddederken, yeni bir hakikat kurmaya çalışırken, felsefesinin hakikat kurmaya zaten şeyi gücü yok. Mütevazı olmak lazım.
Evet.
Ya felsefe düşünüyorum, dünyayı anlamaya çalışıyorum, eyvallah. Kardeşim hakikat peşine koşuyorsan inanacaksın yani. Bu böyledir. Ne bilim hakikattir ne felsefe hakikattir. Ya da gidersin bir böyle yıkıcı bir ideolojiye teslim olursun. Sonu budur ben söyleyeyim yani. Sonunda bu felsefeden çok büyük beklentileri olan adamlar birkaç şey yapıyorlar. Bir, ya gidiyorlar böyle bir ideolojilere teslim oluyorlar, tamam mı?
Ya da ideolojileri arkalarına almaya çalışıyorlar.
Ya da mütevazi bir biçimde kardeşim felsefe budur. Ben bununla dünyayı bu kadar anlamaya çalıştım. Mesela liberal felsefeciler böyledir. Ben onlara daha saygı duyarım. Yani John Locke zaten inanan bir adam. Carl Jaspers mesela öyle bir adamdır. Tamam mı? Ya da bu adamın yaptığı gibi gidersin bir işte nazizm ideolojisine teslim olursun. Onu kendi felsefenin onunla meczedersin, tamam mı?
Taşıyıcısı olarak görürsün.
Görürsün. Böylece rezil olup çıkarsın aslında yani. Bu hazin bir sonuçtur. Heidegger'i tartışırken, okurken bu hazin sonucu da görmek lazım. İnsan felsefeden de daha değerli bir varlıktır. O felsefe insana hizmet etmiyorsa, tamam mı? O felsefeyi de sorgulamak gerekiyor. Kemik siyaseti bu. Avrupa şimdi bugüne geldiğinde bununla hesaplaştı ciddi anlamda. Bu kemik siyasetiyle hesaplaştı, ırkçılıkla hesaplaştı, ırk antropolojisiyle hesaplaştı. Mesela Levi Strauss büyük bir Fransız antropoloğudur. Evrimciliği de reddeder, ırkçılığı da reddeder. Antropolojiyi daha kültürel, daha insani, daha doğru bir zemine çeker. Ve ondan sonra der ki yani bu artık evet şimdi ırkçılık kemiğe dayalı, soya dayalı, renge dayalı ırkçılık yok ama kültürele dayalı bir ırkçılık var diyor. Yani insanları kültürel olarak ötekileştiriyorsan, kültürel olarak bir üstünlük ve altlık tanımlaması yapıyorsan, bu defa da üstlük ve altlık tanımlaması renk ve kemiğe, soya göre değil de kültüre göre yapıyorsan bu defa da kültürel ırkçılık yapmış oluyorsun diyor.
Evet.
Nasıl? Avrupa kültürü üstün bir kültür. Bugüne kadar insanlık en iyi kültüre buradan ulaştır demek.
Ya da diyor ki, son formu burada.
Son formu burada.
O tarihin ki, sonu, medeniyetin
bu
sonu.
Bu tabii aynı zamanda evrimci bir kültür anlayışıdır bu.
Evet.
Hayır diyor, dünyada bütün toplumlarda kültürler vardır.
Yani ya çok böyle. İlkel bir toplulukta da bir kültür
vardır. Bir kültür vardır. Bugün de hangi kültürün üstün olduğunu ispatlama yeteneğimiz yok.
Yok.
Öyle bir şey yok. Kültür çünkü yorumsal bir şey. Yorumsal olduğu için onu metreyle, kiloyla, bilmem nesnel bir ölçütle üstün mü, aşağıda mı tanımlayamazsın. O kültür senin kendini anlamlandırmana, mutlu olmana, temsil etmene, tezahür etmene yetiyorsa kendi içinde o önemlidir. Hatta ilk toplumlarla ilgili antropologların yaptığı çalışmalarda mesela malı biriktirmek ayıp karşılanır. Niye biriktiriyorsun diyor ya, bu sen yiyorsun ondan sonra geri kalanı neden orada tutuyorsun diyor. Paylaş diyor.
Tamam ya da hocam tabiata zarar verme diyor. Yani o
dolayısıyla hangi kültür şimdi?
Meyvesini kopardığın ağaca saygı duy diyor.
Saygı duy diyor. Şimdi bu kapitalist kültür mü daha ileri bir kültür? Bu o kültür mü daha ileri bir kültür? Ya hangi anlam daha değerli diyebiliriz?
Evet.
İlerilik ve gerilik bence burada tabii yine Levi Strauss diyor. Etnosentrik bir şeydir diyor bu yani. Bugün Müslümanlara Avrupa'da yapılan budur. Yani kültürel bir ırkçılık var. Türklere diyor ki sen diyor işte efendim bayramlarını niye kutluyorsun diyor.
Niye helal sen kesim diyor,
helal kesim diyor.
Niye çocuğu sünnet ettiriyorsun?
Başörtü diyor. Niye sünnet diyor falan. Halbuki diyor Fransa'da niye ortaya çıkıyor bu? Çünkü kemik siyaseti Fransa'da değil. Kültürel şey orada baskın. Yani medenilik Fransız kültürünün bulduğu en medeni kültür bu kültürdür. Evrenseldir.
Son kültür.
Pozitivizm ya tabii evet. En iyidir. Dolayısıyla bütün insanlar niye buna katılacaksın? Bunu benimseyeceksin. Sen bunu katılıp benimsemiyorsan sen aşağılık bir kültürsün.
Ya da geri kalmışsın.
Geri kalmışsın. Başıma bela oluyorsun diyor. Burada hakikaten kültürel temelde ciddi bir ötekileştirme var. Almanlar daha çok ırk üzerinde yapıyorlar. Kültür üzerinde yapmıyorlar bakın. Çünkü onlar kültürü temel almıyorlar. Böyle bir farklı durumları var. Şeyde Anglo-Sakson kültüründe bunlar yok mesela. Biraz daha imparatorluk geleneği var orada. Irkı mesela şey yapmıyorlar onlar. Kültürü de çok. Orada daha çok ekonomi, pragmatizm bunlar öne çıkıyor.
Biraz daha elitizm.
Evet, yani elitizm.
Toplumun kendi içinden seçkinlerini evet, çıkarması.
Yani siz o
sınıf diyelim. Var değil mi hocam? Aslında yani dünyada bu sınıf olgusunun ilk ortaya çıktığı yerlerden birisi değil mi aynı zamanda
ama
İngiltere?
Ama evet, o yani İngiltere sınıf problemini Fransızlar gibi birbirini katletmeden çözmeyi becermiş adamlar bir defa. Adamlar 1648'de ilk kanlı boğuşmalarını ortaya koydular. Ondan sonra da bıraktılar kendi içinde diyorum. Sömürgecilik faaliyetleri için demiyorum. Dolayısıyla orada işte vergilerin artırılması, sosyal devlete geçilmesi, sınıfsal boğuşmayı engelledi onlar biraz. İslam'la kurdukları, dinlerle kurdukları ilişkiler de biraz imparatorluk geleneğini andırıyor. Zaten hala imparatorluk yani şey kraliçe.
Büyük Britanya
çıkarlar önemlidir.
Evet.
Orada kültür önemli değil. Yani Müslümanlar paralarıyla ne kadar katkı sağlıyor, ne kadar katkı sağlamıyor. tam bir kapitalist şeye göre hareket ediyor.
İslam onu. Finans Merkezi'nin bile Londra olduğu söyleniyor.
Ona bakıyor yani. Paranın yeşiline, kırmızına, şuyuna buyuna bakmaz. Bizim buradaki aptal laikçiler gibi yani. O parasına bakıyor. Bu kültürü, inancı şuymuş buymuş önemsemiyor onu. Ama Fransa bunu önemsiyor. Çünkü Fransa kendine medeniyetin temsilcisi, evrensel tezahürü, pozitivizm budur. Yani işte hermeneutik de buna karşı çıkıyor. Hayır diyor, böyle bir evrensellik yok diyor yani. Sen diyor tarihsellik içinde bunu ürettin, bir düzeyine ulaştın diyor. Fakat bak Lévi-Strauss da bir Fransız ve bunu, bu eleştiriyi de yapıyor. Bu da önemli bir şey. Ve bugün biz Müslümanların durumunu orada bu kavramla açıklıyoruz ve çok doğru bir kavram. Şu biz mesela daha önceki programlarımızda da dedik. Biz imparator olarak, Müslüman bir imparatorluk olarak Osmanlı tecrübesinde çok farklı kültürleri bir arada tuttuk, yaşattık, yaşamalarına imkan verdik, koruduk bir de, değil mi? Yani modern dönemin hükümdarımız bile, 2. Mahmut ne diyor? 2. Mahmut'u değil mi? Ben diyor işte Yahudi'yi Havra'da görmek Havra'da. İsterim, değil mi?
Evet.
Ondan sonra Hristiyan'ı kilisede, Müslüman'ı da camide diyor yani. Bununla övünüyor adam. Bakın böyle bir bakış açısı var.
Şimdi, çok kültürlülükse alın sizi, çok kültürlülük.
Böyle ama orada Fransa'da ise tekçi bir kültür var. Moderndir, evrenseldir, gelişmiştir, hakikattir.
Ya başka bir dinin herkes kitabını yeniden yorumlamayı, yazmayı teklif edecek kadar da hadsiz.
Ya, bir de hadsiz, çok doğru yani, düşün. Kendisi İncil'i değiştirdi, yorumladı. İslam'a da bunu yapacağını umuyor. Yani aynı bizim burada bugün kalkıp Kur'an'ın anlamı üzerine, yani Kur'an'ın vahiy üzerine tartışma yaratanların yaptığı gibi yapıyor. Çünkü bu da aynı kafa. Reform hareketleri batıda doğdu. Protestanlık nedir? Aslında Hristiyanlığın temeline müdahale ederek onu yorumlamaktır. İncil'i temeliyle yeniden ulusal kiliselerin kurulması budur. Bizimkiler de bu reformu Türkiye'de yapmaya kalkışıyorlar yani.
Evet.
Yani buna ne bu ümmet müsaade eder, ne de bu din müsaade eder böyle bir reformculuğa yani. Kusura bakmasınlar, kusura da baksınlar yani.
Evet. Hocam siz de yazınızda da belirtiyorsunuz, Avrupa'nın bu renk ve kemik ırkçılığı evet kültüre büründü. Bunu farklı alanlarda da tezahürü de ortaya çıkıyor. Son olarak evet. Paris Saint-Germain takımıyla maç yapan Başakşehir futbol takımının bir yöneticisine Rumen bir hakem işte zenci diye hitap etti. Ve ortalık karıştı, maç iptal oldu, tatil edildi, ertesi gün oynandı filan. Ve bu ırkçı tutum milyonlarca futbol seyircisinin önünde sergilendi.
Evet.
Yani Türkiye'de siz diyorsunuz ki hani bazı sol ve işte Kürt aydınlar ya da Kürt milliyetçisi çevreler çok tepki vermedi buna.
Evet.
Burada da şunu diyorsunuz. Aslında bunlar ırkçılık, kültürel ırkçılık ya da kemik ırkçılığı siyaseti dendiği zaman sadece kendilerine yapılanları anlıyorlar.
Evet.
Yani bunun bütün insanlığa, yani bütün milletleri kapsayan bir şey, tepki olarak göstermediler bunu diyorsunuz. Bu konuda son olarak hani yorumlarınızı almak isterim.
Evet, bu çok önemli bir şey. Yani Türkiye'de sürekli ırkçılık eleştirisine bulunan, kitaplar yazan, efendim Kürtlerin uğradığı mağduriyetten bahseden, gündeme getiren, Türk milliyetçiliğin ırkçılığa sapması üzerinde gündem oluşturan,
eleştiriler yapan
çevreler, çok enteresan bir şey. Dünyanın gözü önünde Türkiye takımının yöneticisine böyle bir şey yapıyor ve tek bir cümle kurmuyor bunlar. Yani eğer siz hakikaten ırkçılığı evrensel bir mikrop olarak görüyorsanız, ben bir sosyal patoloji olarak görüyorum, böyle görüyorsanız, karşım senin ülkene yurt dışında böyle bir şey yapılmış, senin ülkenin takımının yöneticisine yapılmış. Neden buna bir cümle kurmuyorsun? Neden buna bir tepki vermiyorsun? Yine orada yani o helal, haram, cami vesaire, onlar içinde Kürtler yok mu? Değil mi? Kürt vatandaşlarımız da var.
Tabii,
onlar
çok,
içinde.
Tabii çoktur hocam.
Değil mi? Sadece ya Türk derken biz orada onların içinde Kürt kökenli olan, Kürt olan vatandaşlarımızı da kastediyoruz.
Tabii.
Türkiye'den olan.
Ki onlara, bir sürü Afrikalı Müslüman da var orada.
Onlar da
Uzak
var.
Uzak Doğu Asya'dan Müslümanlar var.
Onlar da var. Bunların Hintliler hepsini. Var. Hintliler var, Araplar var. Sadece Türkler yok. Bunların hepsine bu ırkçılık politikaları uygulanırken Türkiye'de neden tek bir eleştiri yapmıyorsunuz? Demek ki siz hakikaten ırkçılıkla ilgili ortaya koyduğunuz eleştirilerde samimi değilsiniz. Evrensel bir ufka sahip değilsiniz. Sadece size yapılan haksızlıklara odaklanmışsınız. Sadece kendinize bakıyorsunuz. Başkasına ne yapılırsa yapılsın umurumuzda değildir diyorsunuz. Sürekli de yakınıyorlar. Neden bize bunlar yapılıyor sesinizi çıkarmıyorsunuz? Ya biz hakikaten bu konularda bir sürü biz muhafazakar camiye bir sürü eleştiriler yazdık, söyledik. Kemalizme vesaire, Türk milliyetçiliğinin aşırı ırkçılığa yönelen tutumlarına vesaire hep eleştiriler yazdık. Kitaplar yazdık, makaleler yazdık, konuşmalar yaptık. Biz Müslümanlar bunu yapıyoruz, muhafazakarlar. Siz neden yapmıyorsunuz yani? Hadi biz yapmasak da eksik davrandık. Siz o kadar evrensel bir aydın olarak kendinizi düşünüyorsanız bunu neden yapmadınız? Bunu niye yapmıyorsunuz? Demek ki bu kesimler hakikaten ne kadar kendilerini böyle dünya çapında aydınlar, düşünen insanlar olarak görürlerse görsünler sadece taklitçiler, sadece o okudukları kitapları ezberleyip duruyorlar, tercüme edip duruyorlar. Kendi varoluşlarıyla, ülkelesinin varoluşuyla, çağının, toplumunun, coğrafyasının varoluşuyla birleştirerek bakan bir aydın ufku, bir aydın tepkisi yok burada. Yok. Maalesef böyle yani.
Doğru, doğru hocam. Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar beraber olmak istiyoruz. Hoşça kalın.